Ayrım 17, Hani Donların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 177. Alex'in sözlerine endişesini paylaşmadan önce bir süre düşündü. Belki sana garip gelecek çünkü ben çok cesur biri değilim ama o adamdan korkmuyorum. Ötekiler beni korkutuyor. Beni bırakmayacaklardır. Ne kadar söz verseler, anlaşma yapsalar, güvence verseler de karşı duramadıkları bir şeyler var. Bir dosya ya da bilgisayarda bir isim çıkıyor ortaya. Onun ismi çıkınca otomatik olarak benimki de ekrana geliveriyor. X ve Y unsurlarını toplayıveriyorlar ve artık kendi yaşamına kendin sahip olamıyorsun. Hiçbir zaman sona ermiyor. Aynı korkuları defalarca duyuyorsun. Alex omuzlarından kavradı genç kadına. Burada kalmak zorunda değiliz Allison. Eşyalarımızı toplayıp gidebiliriz.
Sevgilim, sevgilim, gidemezsin, anlamıyor musun? Böyle olmaz. Yaptığın anlaşmalar, söylediğin sözler var. Bunları inkar edemezsin. Ülkeden ülkeye geçmek için belgelere, çalışmak için referanslara gereksinim duyacaksın. Araba kullanacaksın, uçağa bineceksin, bankaya para yatıracaksın. Bunların hepsini onlar silah olarak kullanacak. Saklanamazsın, onlardan kurtulamazsın.
McAuliffe ayağa kalkıp zehirli spreyi eline aldı ve üzerindeki yazıları okudu. Balkon kapısına yaklaşıp derin bir soluk aldı. Hafif bir vanilya ve defne ispirtosu kokusu geldi burnuna. Jamaika kokuları. Yanlış düşünüyorsun Allison, saklanmak zorunda değiliz. Bir sürü nedenden dolayı başladığımız işi bitirmek zorundayız. Bu konuda haklı olsan da hiçbir zaman sona ermemesi konusunda hatalısın. Bitecektir, sona erecektir, bana güven.
Bunu ben de isterim ama nasıl olacağını bilmiyorum.
Eski bir piyade oyunu. Onlar sana bir şey yapmadan önce sen onlara yap. Bu dünyanın Interpol'leri ve Hammond'ları bizi kullanıyor. Çünkü biz korkuyoruz. Yaşamımızı ne hale getirebileceklerini bildiğimiz için korkuyoruz. Oysa bizim onlara verebileceğimiz zararın boyutlarını hiç düşündün mü? Biz de tıpkı onlar gibi oynayabiliriz. Çevremizde silahlı muhafızlarla sürdüreceğiz bu oyunu. Ve işimiz bittiğinde onlarla da işimiz bitmiş olacak. Charles Whitehall sabahın altısında hala yatağına girmemişti, uyuyamayacağını biliyordu. Oturduğu koltuğun yanında minik bir pernot kadehi duruyordu. Adaya geleli 2 gün olmuştu ama 10 yıl öncenin yaraları yeniden açılıvermişti. Bunu beklemiyordu. Kontrolün kendi elinde olacağını varsaymıştı. Kontrol altına gireceği aklına bile gelmemişti. Savaşmak için 10 yıldır beklediği düşmanları artık değişmişti. Kingston'daki yöneticiler, Barak Bur gibi radikaller önemli değildi. Yeni düşman onlardan çok daha zorluydu ve çok sevdiği ülkesini ele geçirebilecek her türlü güce sahipti. Çürümüşlüğe yol açıp kontrol altına al ve sonunda sahip çıkarak her şeye el koy. Alexander McAuliffe yalan söylemişti. Savanna Lamar'da görüştükleri zaman Chateauro, Trelawney beldesi komplosuna dahil olduğunu açıkça bildirmişti. İngiliz istihbaratı haklıydı. Kuzey sahilindeki ve kokpit bölgesindeki boş toprakların geliştirilmesi için Marki'nin serveti kullanılacaktı ve Marki yaptığı yatırımları korumaya kararlıydı. Charles Whitehall koruma hattının ilk ayağı olacaktı ve eğer başaramazsa yok edilecekti. Konu bu kadar basitti. Chateauro çok açık konuşmuştu. Karşısında oturmuş gülümseyerek Whitehall'un 10 yıl içinde adada kurduğu gizli örgütün elemanlarının isimlerini ve yaptıklarını tek tek sayıp dökmüştü. Charles'ın dahil olduğu politik partinin Kingston'da başa geçmek için kullanacağı yöntemleri ve programı bile biliyordu. Askeri bir diktatörlük kurmak ve piramidin tepesine bir sivil oturtmak. Jamaika muhafızı unvanını alacak bu kişinin adı Charles Whitehall'dı. Kingston bunları bilseydi herhalde tepki gösterirdi. Ne var ki Chateauro amaçlarının pek de çelişkili olmadığını söylemişti. Düşünsel, politik ve parasal açılardan çıkarları kolayca birbirini tamamlayabilirdi. Öncelikle kuzey sahilindeki faaliyetlere önem vermek gerekiyordu.
Öteki olaylara doğru bir sıçrama tahtası olacaktı bu araştırma.
Marki ortaklarının isminden söz etmemişti ve belki de gerçekte ortaklarının kim olduklarından pek emin olmadığı duygusuna kapılmıştı Charles. Ama onlara güvenmediği belliydi. Bir açıdan amaçlarını, başka bir açıdan da yeteneklerini sorguluyordu. Önceki araştırmanın iyi gitmediğini ima ederken bütün gerçekleri açıklamamıştı. Açıklamadığı noktalar herhalde ilk araştırmayı kapsıyordu. Neler olmuştu? Olanlardan Halidon mu sorumluydu? Halidon'un işleri karıştıracak gücü var mıydı? Gerçekten Halidon diye bir şey var mı?
Antropolog Pearsall'ın belgelerini inceleyip bir yabancının egzotik fantezileriyle adanın gerçeklerini birbirinden ayırmak zorundaydı. 10 yıl önce Rastafari taraftarları Afrika'da terörün simgesi kabul edilmişler ve daha sonra çalışmaktan kaçan, esrar çeken bir grup çocuktan başka bir şey olmadıkları ortaya çıkmıştı. Sonra Pokomani taraftarları çıkmıştı ortaya. Uzun sakallı rahipler Hristiyan etiklerinin soyut kavramları arasına grup seksi katmaya çabalamıştı. Anansi tarikatını da unutmamak gerekirdi. Yaşamdaki tüm ilerlemelerin örümceklerin zekasından örnek alındığına inanan, çok eski tarihlerde kalmış Aşanti inançlarını yeniden canlandırmaya çalışmışlardı. Aslında tabii sayıları çok daha fazlaydı. Birbirinden kopuk ve karanlıkta kalmış kavramlardı hepsi. Acaba Halidon bunlardan farklı mıydı? Şimdilik Charles Whitehall için bunun önemi yoktu. Onun açısından önemli olan hayatta kalabilmek ve kendi planlarını uygulayabilmekti. Amacına ulaşmak için Chateauroux'u düzgünleyecek ve parasal hiyerarşisine girecekti. Ayrıca eski düşmanı Barak Moore ile savaşmak zorundaydı. Jamaika'nın artık iki düşmanı vardı ve Whitehall bunlara karşı koyacaktı.
James Ferguson komodinin üzerindeki lambanın düğmesini ararken üzerindeki bardakla tabloya çarpıp yere düşürdü. Başı inanılmaz derecede ağrıyor, gözlerini açacak gücü bulamıyordu. Lambanın loş ışığına karşı gözlerini kısarak saatine baktı. 6:15. Başının ağrısından gözleri yaşlarla dolmuştu. Beyninden aşağıya doğru inen ağrı okları ensesini, omuzlarını ve neredeyse kollarını oynatamaz hale getirmişti. Midesindeki gerginliği hissediyor ve bunu düşündüğü anda bulanacağını biliyordu. Bir gece önce öylesine çok içmişti ki McAuliffe bile onu sarhoş numarası yapmakla suçlayamazdı. Sarhoş olmak için çok iyi bir nedeni vardı. Arthur Kraft'ın paniğe kapıldığı telefonda bile belliydi. Genç Kraft yakayı ele vermişti. McAuliffe kayıt aygıtlarının bulunduğu odayı keşfetmiş ve karşısına çıkan adamı adam akıllı dövmüştü. Kraft telefonda McAuliffe'in adını nereden öğrendiğini haykırarak soruyordu. Kendisi söylememişti. İsmini Jim Beaumont'dan öğrenememişti. Ferguson ona tek kelime bile etmemişti. Teybin başındaki Allah'ın belası zencinin McAuliffe'e her şeyi itiraf ettiğini ama iş o noktaya gelirse herifin mahkemeye gidemeyeceğini bağırarak anlatmıştı.
Sen beni görmedin. Seninle hiç konuşmadık, karşılaşmadık bir de. Bunu anladın mı sersem herif?
Elbette, elbette Bay Kraft diye yanıtlamıştı Ferguson. Ama efendim yine de biz konuştuk değil mi? Yani hiçbir şey değişmedi değil mi?
Korkudan donup kalmasına karşın bunları söyleyebilmişti. Son derece sakin, kayıtsız bir sesle konuşmuştu ama mesajını açık bir biçimde vermişti. Arthur Kraft köşeye sıkışmıştı. Aslında bağırıp çağırmak yerine kibar ve düşünceli davranması gerekirdi. Ne de olsa konuşmuşlardı. Kraft mesajı almıştı. Önce suskunlukla karşılamış, sonra da onaylamıştı.
Görüşürüz.
Her şey çok basitti ama eğer Kraft konuyu değiştirmek istiyorsa ne de olsa çok güçlü bir vakfın başındaydı, genç ve son derece yetenekli bir botanikçiye başka bir görev verebilirdi. Telefonu kapatınca garip bir dinginliğe kapıldığını hissetmişti James Ferguson. Gözlerinin ve beyninin kendinden emin olarak çalıştığı bir laboratuvardaydı sanki. Çok dikkatli davranması gerekecekti ama bunu yapabilirdi ve bunu fark edince de sarhoş olmuştu.
Şimdi başı ve midesi kötü durumdaydı ama dayanabilirdi. Bundan sonra her şey daha farklı olacaktı. Ucuz Timex markalı saatine bir kez daha baktı. 6:25. Yakın gelecekte artık bir Breitling kronometer takabilir, pahalı bir fotoğraf makinesi alabilirdi. Ayrıca banka hesabı da açabilirdi. Yepyeni bir yaşam olacaktı. Tabii eğer dikkatli davranırsa. Telefonun sesini önce karısı duydu. Peter, Peter, telefon çalıyor. Ne, ne olmuş? Peter Jensen karanlık odada gözlerini kırpıştırdı. Telefon bir kez daha çaldı. Peter Jensen uzanıp ışığı yakarak saate baktı. 8:10 var. Saatin ve lambanın ardındaki almaca güçlükle uzandı Peter. Evet, alo. Bay Peter Jensen lütfen dedi yabancı bir erkek sesi. Evet benim, ne var? Uluslararası telgraf şirketi. Birkaç dakika önce size Londra'dan bir telgraf geldi Bay Jensen. Üzerinde acele olduğu yazıyor, okumamı ister misiniz? Hayır dedi Peter, kesin bir ses. Hayır okumayın, bekliyordum zaten. Sanırım oldukça uzun. Evet efendim, çok uzun. Hemen bana gönderin. Gönderebilirsiniz değil mi? Courtly Manor Oteli 401 numara. Resepsiyona bile uğramanıza gerek yok. Anlıyorum Bay Jensen. Derhal gönderirim. Ama özel servis için... Elbette tabii diyerek sözünü kesti Jensen. Siz gönderin yeter. 25 dakika sonra uluslararası telgraf şirketinin adamı geldi. Birkaç dakika önce gelen oda servisi kavun, çay ve küçük ekmeklerden oluşan kahvaltıyı getirmişti. Peter Jensen iki sayfalık telgrafı masanın üzerine yayıp eline bir kalem aldı. Karşısında oturan Ruth da elindeki kağıda göz atarken bir yandan da çayını yudumluyordu. O da elinde kalemle hazır bekliyordu. ''Şirketin ismi Parkhurst'' dedi Peter. ''Tamam'' dedi Ruth fincanını bırakıp kağıdın üzerine bir işaret koyarken. ''Adresi ise Glen yakınındaki Sheffield.'' Peter karısının yüzüne baktı. ''Devam et'' dedi Ruth bir işaret daha koyunca. ''Malzemeler mikroskopla incelenecek.'' ''Çok iyi'' dedi Ruth daha önce aldığı notlara bir göz atarak. ''Hazır mısın?'' ''Evet.'' Paleontolog Ruth Wallace Jensen bir dizi rakamı sırayla okumaya başladı. Kocası telgrafın başından başlayarak belirli sözcükleri kalemle daireler içine aldı. Birkaç kez karısına okuduğu rakamı tekrar etmesini söyledi. Ve bir önceki daireden başlayıp tekrar sayarak işaretlemeyi sürdürdü. 3 dakika sonra işlem sona ermişti. Peter Jensen biraz çay içip telgrafı sessizce okudu. Karısı ekmeklerin üzerine reçel sürüp soğumaması için çaydanlığın örtüsünü örttü. Warfield önümüzdeki hafta buraya geliyor. O da aynı fikirde. McAuliffe'e ulaşmışlar. 3. Bölüm Kuzey Sahili 17. Kısım McAuliffe durup durup Hammond'ın sözlerini anımsıyordu. Farklı düzeylerde iş yapmayı kolayca öğrenebileceksin. Aslında her şey içgüdüsel olarak gelişecektir. Değişik odak noktaları üzerinde yoğunlaşabildiğini fark edeceksin. İngiliz ajan doğru söylemişti. Araştırmanın 9. gününde Alex saatlerce yaptığı işten başka bir konunun aklına gelmediğini fark etti. Malzemeler Boscobel Havaalanı'ndan doğruca Discovery koyundaki Puerto Seco'ya gönderilmişti. Ekibin diğer üyelerinden önce Oco Rios'a gelen Alex, Sam ve Allison 3 gün boyunca Sans Souci'de keyif çatmış ve bu arada bazı hamalları işe almışlardı. Bunlardan ikisi Blue Dağları'nın tepesinde o gece belirlenen adamlardı. Tahmin ettiği gibi Allison ile Sam iyi anlaşıyorlardı. Her ikisi de profesyonel, mizah duygusuna sahip, uyumlu insanlardı. Ayrıca sevgili olduklarını Tucker'dan gizleme gereği duymamışlardı. ''Eğer olmasaydınız çok şaşırırdım.'' demişti Sam. Sam'in bu beraberliği onaylaması önemliydi. Çünkü McAuliffe'in işi çıktığı zaman genç kadının hiçbir koşul altında yalnız başına kalmaması gerekiyordu. Sam Tucker bir koruyucu olarak mükemmeldi. Alex, Sam'in kendinden bile daha iyi olduğunu kısa zamanda anladı. Belki de tanıdığı en becerikli ve güçlü kişiydi. Benliğinin saldırgan yönü gerektiği zaman vahşilik derecesine çıkıveriyordu. Onun yanında Allison güvenlik içinde olacaktı. Dördüncü gün çalışmaların başladığı tarihte, ekip Puerto Seco ile Rio Bueno limanı arasında Bengal Court adlı bir sahil moteline yerleşmişti. Çalışmalara sabah 6'da başlıyorlardı ve ilk hedefleri sahilin kesin bir çizimini çıkarmaktı. Sahil boyunca kameralarla gök küresinin azimut açıları saptandı ve Jamaika Enstitüsü'nün verdiği haritalarla karşılaştırıldı. Ne var ki bu haritalar belki yol yapımı ya da ufak hava taşıtlarının yönünü bulması için yeterliydi ama jeofiziksel bir araştırma açısından pek işe yaramıyordu. McAuliffe ses dalgalarıyla çalışıp daha kesin sonuçları elde edebilen sonik jeodometreler kullanarak tüm engebeleri hem fotoğraf hem de grafik olarak saptayabiliyordu. Yorucu çalışmalar son derece sıkıcıydı ve kızgın güneşin altında insanı ter içinde bırakıyordu. Onu rahatlatan tek nokta Allison'ın sürekli olarak yakınında bulunmasıydı. Barack Moore'un iki adamına bir an bile genç kadının yanından ayrılmamalarını emretmişti. Ayrıca Allison'a kendisini görebileceği yerlerde bulunmasını söylemişti. Bu isteklerin yerine getirilmesi neredeyse olanaksızdı ve birkaç günden fazla süremeyeceğini McAuliffe de biliyordu. Allison'ın sahil kesiminde yapacağı pek fazla işi yoksa da adanın iç bölgelerine doğru ilerleyince başını kaşıyacak vakti olmayacaktı. Yeni başlayan her iş gibi jeolojik araştırmaların da ilk günleri epey zor geçerdi. Çeşitli zorlukları birbirinden ayırmak oldukça güç olurdu. Kısa zamanda kişisel antenlerinin otomatik olarak çalıştığını fark edeceksin. Adeta ikinci benliğin gibi görev yapacaklar. Kendini belirli bir ritme kaptıracaksın ve bu senin birbirinden farklı amaçlarının arasındaki bağlantı olacak. Bunu kısa sürede algılayacak ve güven duymaya başlayacaksın. Hammond söylemişti bunları. Ne var ki ilk günler sözünü etmeye değer bir güven duygusuna sahip olamadıysa da korkusunun gitgide azaldığını fark etti. Bunun nedeninin sürekli bedensel olarak çalışmanın dışında Sam ile Barack Moore'un özel ordusunun Allison'ın çevresinde olduğunu bilmekten kaynaklandığını düşündü. Başını çevirdiği her an genç kadını sahilde ya da küçük teknede kayaları kırarken ya da adamlara matkapla delmelerini söylerken görebiliyordu. Braco kumsalının sınırındaki bölgeler tehlikelerle doluydu. Mercan katmanları denize doğru yüzlerce metre uzanıyordu. Jilet gibi keskin poliplerin üzerinde adeta emekleyerek ilerleyen Sam Tucker ile Alex'in kol ve bacakları kesikler içinde kaldığı gibi sırtları ve diğer tüm kasları da ağrıyordu. Çalışmanın üçüncü günü Alice'in yanında iki koruması ile birlikte dibi düz bir balıkçı teknesiyle piknik sepetini mercan kayalarının üzerine getirdi. Hayal edilebilecek en rahatsız yerde son derece keyifli bir yemek yediler. Mercanların arasından tehlikeli sahile kadar tekneyi kullanmış olan siyah devrimci Floyd, ilerideki kumsalın daha düz ve daha kuru olduğunu işaret etti. ''Ama çalışmak için tekrar buraya gelmek zorundalar.'' diye karşı çıktı Allison, geniş kenarlı şapkasının uçmasına engel olmaya çalışırken.
''Senin hatun da çok yamanmış ahbap.'' dedi iri yarı Lawrence adındaki Jamaikalı.
Beşi birden kayaların tepesine tünemişlerdi. Hepsi de kayaların altına çarpan dalgalardan yükselen damlacıkların yarattığı gökkuşağının renklerini izleyerek oturuyordu. İleride biri açık denizlere yönelmiş, diğeri Runaway koyunun doğusundaki boksit madeni limanına yaklaşan iki şilep görülüyordu. Derin sularda avcılık yapmak üzere inşa edilmiş bir gezinti teknesi önlerinden geçerken yolcular mercan çıkıntısının üzerinde piknik yapanların garip görüntüsünü hayretle izlediler. Sam Tucker ayağa fırlayıp şaşkın yolculara seslendi.
''Elmas var burada!''
Çıplak kara gövdeleri güneşte parlayan Lawrence ile Floyd bu oyuna katıla katıla güldüler. Lawrence bir mercanı yerinden çıkarıp Tucker'a uzattı.
''En az 20 krat.''
Üstü başı sıçrayan sulardan ıslanmış Allison da katıldı oyuna ve Sam'in uzattığı taşı çok değerli bir mücevhermiş gibi incelemeye başladı.
Ani bir rüzgar şapkasını uçurunca daha Alex ayağı fırlamadan Lawrence taşların üzerinde rahatlıkla yürüyüp denize atladı ve birkaç saniye sonra elinde ıslak şapkayla kayalara tırmandı.
''Yine de takın şapkayı bayan Alesson. Güneş çok sıcak, cildiniz kızarmış tavuğa döner.''
''Teşekkürler Lawrence.'' diyerek şapkasını başına yerleştirdi Alison. ''Şu taşların üzerinde adeta golf sahasında koşarmış gibi yürüyorsun.''
''Lawrence zaten iyi bir sopa taşıyıcısıdır.'' dedi Floyd. ''Negril Golf Kulübü'nün en sevilen elemanıdır, öyle değil mi Lawrence?''
Jamaikalı sırıtarak McAuliffe baktı.
''Doğru ahbap, Negril de hep beni isterler. İyi hile yaparım ahbap.'' ''Hep şu topları kötü yerlerden çimlere çıkarırım. Galiba herkes bunu bilir ve hep yanında beni ister.''
Sam Tucker onu taklit etti.
''Hep de iyi bahşiş verirler.''
Lawrence onayladı.
''Öyledir, bahşişler boldur.''
''Galiba bir şey daha var.'' diye atıldı McAuliffe. Negril Golf Kulübü'nün çok güzel bir yer olduğunu anımsayarak. ''Her zaman çok bilgi toplanabilir.''
''Evet ahbap'' diyerek gülümsedi Floyd. ''Zengin Westmorelandliler oyun oynarken çok konuşur.''
17. ayrımın sonu. Sayfa 190.